Ayrım 7.
Oyuncu burada kendi kendisiyle çelişir. Aynı gene de çok çeşitli bir tek bedenle özetlenmiş bunca ruh. Ama her şeye erişmek ve her şeyi yaşamak isteyen bu birey, bu boşuna çaba, bu güçsüz inat, uyum, çelişkinin ta kendisidir. Hep kendisiyle çelişen onda birleşir gene de. Bedenle tinsel varlığın birbirleriyle birleşip kaynaştıkları, ikincisinin başarısızlıklarından bakıp en sadık dostuna yöneldiği yerdedir. Kanlarıyla yargıları alabildiğine birbirlerine karışan, bunun içinde yazgı parmağının dilediği deliğinden ses çıkardığı flüt olmayan kişilere ne mutlu der Hamlet. Kilise oyuncuda böyle bir çabayı nasıl suç saymazdı ki? Bu sanatta ruhların sapkın çoğalımını, coşkunlukların ölçüyü aşmasını, tek bir yazgıyı yaşamaya yanaşmayan, bütün aşırılıklara atılan bir varlığın sarsıcı savını yatsıyordu. Onları sürgün etmekle tüm öğrettiklerinin yatsınması olan şu şimdiki zaman tutkusunu ve şu prote yengisini sürgün etmiş oluyordu. Dipnot: Prote, Yunan söylem biliminde istediği zaman biçim değiştiren deniz tanrısı, çevirinin notu. Ölümsüzlük bir oyun değildir. Güldürüyü ona yeğe tutacak kadar düşüncesiz bir varlık kurtuluşu kaçırmıştır elinden. Her yerde ile her zaman arasında uzlaşma yoktur. Bu kadar küçük görülen bu mesleğin ölçüsüz bir tinsel anlaşmazlığa yol açması bundandır. Önemli olan durasız yaşam değildir, durasız canlılıktır der Nietzsche. Gerçekten de tüm dram bu seçimdedir. Adrien Lecouvre ölüm döşeğinde tövbe edip kutsal ekmeği yemek istedi ama mesleğinden dönmeye yanaşmadı. Dipnot: Adrien Lecouvre, 1692-1730 yılları arasında yaşamış ünlü bir Fransız tragedya oyuncusu, birinin notu. Böylece tövbenin kazancından oldu. Gerçekten de Tanrı'ya karşı derin tutkusunu seçmek değil de neydi bu? Ölüm döşeğindeki bu kadın sanatım diye adlandırdığı şeyi yoksamayı gözyaşları içinde yatsırken sahnede hiçbir zaman erişemediği bir büyüklük gösteriyordu. Bu onun en güzel, sürdürülmesi en güç rolü oldu. Gökyüzüyle önemsiz bir bağlılık arasında bir seçim yapmak, kendini ölümsüzlüğe yeğe tutmak ya da Tanrı'da erimek çok eski bir tragedyadır bu. Bizim de yer almamız gereken tragedya. Zamanın oyuncuları aforoz edildiklerini biliyorlardı. Mesleğe girmek cehennemi seçmekti. Kilise de onları en kötü düşmanları olarak görüyordu. Kimi yazın adamları kızarlar, nasıl olur da Molière'den son yardımlar esirgenir. Ama doğrudur bu, hele sahnede ölen, tümüyle dağılmaya adanmış bir yaşamı boya altında bitiren kişi için. Her şeyi bağışlattıran dehadan söz edilir. Ama deha hiçbir şeyi bağışlamaz. Üstelik buna yanaşmadığı için bağışlamaz. O zaman oyuncu kendisini bekleyen cezayı biliyordu. Ama yaşamın kendisinin ayırdığı son ceza yanında böylesine bulanık tehditlerin ne anlamı olabilirdi? Önceden duyduğu, tümüyle kabullendiği bir şeydi bu. Uyumsuz insan için olduğu gibi oyuncu için de erken bir ölüm düzeltilmez bir şeydir. Bu erken ölüm olmadıkça dolaşabileceği yüzler ve yüzyıllar toplamını hiçbir şey karşılayamaz. Ama ne olursa olsun ölmek söz konusudur. Çünkü oyuncu kuşkusuz her yerdedir ama zaman onu da sürükler ve etkisini gösterir. O zaman bir oyuncu yazgısının ne olduğunu duymak için birazcık imge gücü yeter. Kişilerini zaman içinde kurar, sıralar. Onları buyruğuna uydurmasını da zaman içinde öğrenir. Farklı yaşamları ne kadar çok yaşamışsa onlardan o kadar iyi ayrılır. Bir gün olur, sahnede ve dünyada ölmek gerekir. Yaşamış olduğu şey şimdi karşısındadır. Açıklıkla görür. Serüvenin iç parçalayıcı, yeri doldurulmaz yanını görür. Bilir ve şimdi ölebilir. Yaşlı oyuncuların sığınabilecekleri bakım evleri de vardır. Fetih: Hayır der Fatih, eylemi sevmem için düşünmeyi unutmam gerekmiş olduğunu sanmayın. Tersine inandığımı kusursuzca tanımlayabilirim. Çünkü ona var gücümle inanıyorum, onu açık ve kesin bir görüşle görüyorum. Bunu anlatamayacak kadar fazla biliyorum diyenlerden sakının. Çünkü anlatmayı beceremiyorlarsa bilmedikleri ya da tembellik yüzünden kabukta kaldıkları içindir. Fazla bir kanım yok öyle. İnsan bir yaşamı sonunda bir tek gerçeği kesin olarak öğrenmekle yıllar geçirdiğini anlar. Ama bir teki apaçıksa bir yaşamı yönetmeye yeter. Bana gelince benim de bir birey üzerinde bir sözüm var söylenecek. Bundan katı bir biçimde, hatta gerekirse uygun bir hor görüyle söz etmeli. Bir insan söylediği şeylerden çok söylemedikleriyle insandır. Söylemeyeceğim şeyler var ama kesinlikle inanıyorum ki bireyi yargılamış olan tüm insanlar bizden çok daha az deneyle yapmışlardır bunu. Uz, coşku veren uz göstermesi gerekeni önceden sezmiştir belki de. Ama çağ yıkıntıları ve kanı açık gerçeklerle dolduruyor gözlerimizin önünü. Eski halklar, hatta daha yenileri, bizim makine çağımızdan önce yaşamış olanlar, toplumun ve bireyin erdemlerini teraziye koyabilir, hangisinin ötekine uyması gerektiğini araştırabilirlerdi. İlkin bu olanak vardı, insanın yüreğinde olan, yaratıkların dünyaya hizmet etmek mi yoksa hizmet görmek için mi geldiklerini gösteren şu ısrarlı sapıtma nedeniyle vardı. Vardı bu olanak çünkü bu toplumda birey de tüm becerilerini göstermemişti daha. Kanlı Felemenk savaşlarının ortasında doğmuş Hollanda ressamlarının başyapıtlarına hayran olan, korkunç 30 yıl savaşlarının bağrında yetişmiş Silezya gizemcilerinin dualarıyla coşan düşünürler gördük. Onların şaşkın gözlerinde ölümsüz değerler çağdaş gürültülerin üzerinde yüzer. Ama o günden bugüne zaman ilerledi. Bugünün ressamları o esenlikten yoksun. Gerçekte yaratıcı için gerekli, yani kuru bir yürekleri olsa bile hiçbir işe yaramıyor çünkü herkes silah altına alınmış, ermiş bile. İşte belki de en derin biçimde duyduğum bu. Siperlerde olgunlaşmadan ölen her biçimde benzetme olsun, dua olsun, demir altında ufalanan her çizgide durasızlık bir yanını yitiriyor. Çağımdan ayrılamayacağımı bilincimde duyduğum için onunla kaynaşmaya karar verdim. Yalnızca bireyi önemsiz ve alçalmış gördüğüm için bu kadar önem veriyorum ona. Kazanılmış dava olmadığını bildiğim için yitirilmiş davalardan hoşlanıyorum. Geçici yenmelerinde olduğu gibi bozgununda da eşit olan tam bir ruh ister bu işler. Bu dünyanın yazgısına sorumlulukla bağlanan kişi için uygarlıkların çarpışmasında bunalımlı bir şey vardır. Onda kendi kozumu oynamak isterken bu bunalımı da kendime mal ettim. Tarihle durasızlık arasında tarihi seçtim çünkü kesinlikleri severim. Hiç değilse ondan kuşkum yok ve beni ezen bu gücü nasıl yadsıyabilirim? Bir gün gelir ya gözlemi ya eylemi seçmek gerekir. İnsan olmak derler bunun adına. Bu parçalanışlar korkunçtur ama gururlu bir yürek için iki şeyin ortası olamaz. Ya Tanrı var ya zaman, ya bu haç ya bu kılıç. Ya çırpınmalarını aşan daha yüksek bir anlamı vardır bu dünyanın ya da bu çırpınmalardan başka hiçbir şey gerçek değildir. Ya zaman ile yaşayıp onunla ölmek ya da daha büyük bir yaşam için ondan çekilmek gerek. Biliyorum uzlaşmak da hem yüzyıl içinde yaşayıp hem durasızlığa inanmak da olanaklı. Bunu kabullenmek denir. Ama ben bu deyimden tiksiniyorum, her şeyi istiyorum ya da hiçbir şeyi. Eylemi seçiyorum diye gözlem benim için bilinmedik bir ülkedir sanmayın. Ama bana her şeyi veremez, ben de durasızdan yoksun kalınca zamanla birleşmek isterim. Defterimde ne özlem bulunsun istiyorum ne acılık, yalnız açık görmek istiyorum. Söylüyorum size, yarın silah altına alınacaksınız. Sizin için de benim için de bir kurtuluş bu. Birey hiçbir şey yapamaz, yine de her şeyi yapabilir. Bu çok güzel hazır bulunuş içinde neden onu bir yandan göklere çıkarırken, bir yandan da ayaklar altına aldığımı anlıyorsunuz. Onu ufalayan dünya, kurtaran da ben, ona tüm haklarını sağlıyorum. Fatihler eylemin gerçekte yararsız olduğunu bilirler. Bir tek eylem vardır yararlı olan, insanı ve yeryüzünü yeni baştan düzeltecek eylem. İnsanları hiçbir zaman yeni baştan düzeltemeyeceğim. Ama öyleymiş gibi yapmak gerek. Çünkü çarpışmanın yolu beni tenle karşılaştırıyor. Alçalmış da olsa ten benim tek kesinliğim. Yalnız onunla yaşayabilirim. Yaratık benim yurdumdur. İşte bu nedenle bu bir yere götürmeyen çabayı seçtim. İşte bu nedenle çarpışmadan yanayım. Çağ da uyuyor buna. Söyledim. Şimdiye deyim bir Fatih'in büyüklüğü coğrafya ile ilgiliydi. Ele geçirilen toprakların genişliği de ölçülüyordu. Sözcüklerin anlam değiştirmesi artık yalnız yenen generali belirtmesi boşuna değil. Büyüklük karargah değiştirdi, büyüklük karşı gelmede, geleceksiz özveride. Burada da bozgun zevkinin hiç mi hiç yeri yok. Yengi istenecek bir şey olurdu ama bir tek yengi vardır, o da durasızdır. Hiçbir zaman elde edemeyeceğimdir bu. İşte çarptığım, takılıp kaldığım nokta. Prometheus'un çağdaş fatihlerin birincisinin devriminden başlamak üzere tanrılara karşı her zaman bir devrim olur. İnsanın kendi yazgısına karşı açtığı bir hak davasıdır bu. Yoksulun davası bir bahaneden başka bir şey değildir. Ama bu anlayışı ancak tarihsel eyleminde kavrayabilirim, orada yetişirim ona. Ondan hoşlanıyorum sanmayın gene de. Temel çelişki karşısında kendi insansal çelişkimi sürdürürüm. Kendisini yatsıyanın ortasına yerleştiririm uyanıklığımı. Kendisini ezen şey karşısında insanı yükseltirim. O zaman özgürlüğüm, başkaldırım ve tutkum bu gerilimde, bu açık görüşlülükte, bu ölçüsüz yinelemede el ele verir. Evet, insan kendinde başlayıp kendinde biter, ötesi yoktur. Bir şey olmak istiyorsa bu yaşam içinde olur. Şimdi bunu fazlasıyla biliyorum. Fatihler bazı bazı yenmekten ve aşmaktan söz ederler ama hep kendi kendini aşmaktır demek istedikleri. Bunun ne demek olduğunu iyi bilirsiniz. Her insan kimi anlarda kendini bir tanrının eşiti gibi duymuştur. Hiç değilse böyle söylerler. Ama bu bir anlık bir sürede insanın tinsel varlığının şaşırtıcı büyüklüğünü duymuş olmasından gelir. Fatihler kendilerini insanlar içinde sürekli olarak bu yüksekliklerde ve bu büyüklüğün tam bilinci içinde yaşayacak kadar güçlü bulan kimselerdir yalnız. Bu bir aritmetik artı ya da eksi sorunudur. Fatihler en fazlasını yapabilirler ama insanın isteyince yaptığından fazlasını yapamazlar. İşte bunun için insan kavşağını hiç bırakmaz, devrim ruhunun en yakıcı noktasına dalarlar. Sakatlanmış yaratığı bulurlar orada ama sevip hayran oldukları biricik değerlerle, yani insan ve sessizliğiyle de orada karşılaşırlar. Aynı zamanda hem yoksunlukları hem de zenginlikleridir bu. Onlar için bir tek lüks vardır. Bu da insan bağıntılarının lüksüdür. Bu hiç de sağlam olmayan evrende insanca ve yalnız insanca olan bir şeyin daha yakıcı bir anlam kazandığını sezmemek elde mi? Gerilmiş yüzler, tehlikeye düşmüş kardeşlik, insanlar arasındaki alabildiğine güçlü, alabildiğine utangaç dostluk, bunlar geçici olduklarına göre gerçek zenginliklerdir. Tinsel varlık güçlerini ve sınırlarını en iyi bunlar ortasında duyar, yani etkenliğini. Kimileri de dehadan söz ettiler ama deha söylenip geçilir, ben usuyayı tutarım. O zaman usun çok güzel olabileceğini söylemek gerek. Bu çölü aydınlatır, ona boyun eğdirtir. Tutsaklıklarını bilir, onları gösterir. Bu bedenle aynı zamanda ölecektir. Ama bunu bilmek işte onun özgürlüğü. Bilmiyor değiliz. Tüm kiliseler bize karşı. Bir yere varmayı çok isteyen bir yürek durasızlığa yan çizer. Tüm kiliseler de ister tanrısal ister siyasal olsunlar, durasızlığa göz dikerler. Mutluluk ve cesaret, gündelik ya da adalet onlar için ikincil amaçlardır. Getirdikleri bir öğretidir, buna katılmak gerekir. Ama benim düşünlerle ya da durasızlıkla işim yok. Kendi ölçüme uygun gerçeklere el dokunabilir. Onlardan ayrılamam.
İşte bunun için hiçbir şey kuramazsınız benim üzerime. Fatih'in hiçbir şeyi sürekli değildir, öğretileri bile. Ne olursa olsun bütün bunların sonunda ölüm var, bunu biliyoruz. Her şeyi bitirdiğini de biliyoruz. Avrupa'yı kaplayan, içimizden bazıların hiç usundan çıkmayan mezarlıklar işte bunun için çirkin. Yalnız sevilen güzelleştirilir, ölümse bizi tiksindirir ve bıktırır. Onun da fethedilmesi gerekir. Carrara'ların sonuncusu vebadan boşalmış, Padova'da tutsak kalmış, Venediklilerce kuşatılmış durumda sarayının salonlarında uluyarak dolaşıyordu. Şeytana sesleniyor, ondan ölümü istiyordu. Onu aşmanın bir başka biçimiydi bu. Ölümün saygı gördüğünü sandığı yerleri öylesine korkunçlaştırmış olmak da batıya özgü cesaretin bir belirtisi. Baş kaldırmış kişinin evreninde ölüm adaletsizliği, aşkı getirir, son haksızlıktır. Başkaları da gene uzlaşmadan durasızlığı seçmiş ve bu dünyanın aldatıcılığını ortaya koymuşlardır. Mezarlıkları bir çiçek ve kuş bolluğu ortasında gülümser. Böylesi Fatih'e uygun gelir ve ona teptiği şeyin açık görüntüsünü verir. O tersine kara demirin ya da atsızlar çukurunun ortamını seçmiştir. Bazı durasızdan yana insanlar arasında en iyileri, ölümleri konusunda böyle bir görüntüyle yaşayabilen bu varlıklar karşısında saygı ve acıma dolu bir ürpertiye kapıldıklarını duyarlar. Ama gene de bu varlıklar güçlerini ve doğrulamalarını bundan çıkarırlar. Yazgımız karşımızdadır, onu biz kışkırtırız. Gururdan çok sınırlı durumumuzun bilinciyle. Biz de bazı acırız kendi kendimize. Bize kabul edilebilir görünen biricik acıma budur. Belki de pek anlayamayacağımız, pek de erkekçe bulmayacağınız bir duygu. Gene de bunu duyanlarımız en gözüpeklerimizdir. Ama biz uyanık olanlara erkek deriz ve bizi açık görüşlükten uzaklaştıran bir gücü istemeyiz. Bir kez daha söyleyeyim. Birer ahlak önermiyor bu imgeler. Birer yargı getirmiyor. Birer çizgi bunlar. Bir yaşama yordamını gösteriyorlar yalnızca. Aşık oyuncu ya da serüvenci uyumsuzu oynar. Ama isterse arık kişi de memur da cumhurbaşkanı da oynayabilir pekala. Bilmek ve hiçbir şeyi maskelememek yeter. İtalyan müzelerinde küçük resimli perdelere rastlanır. Papaz dar ağacını saklamak için mahkumların gözleri önüne tutarmış bunları. Her biçimiyle sıçrama, tanrısala ya da ölümsüze atılma, günlük şeylerin ya da düşüncenin aldatıcı görüntülerine kapılma, tüm bu perdeler uyumsuzu gizler. Ama perdesiz kişiler de vardır. Ben onlardan söz etmek istiyorum. En aşırı örnekleri seçtim. Bu noktada uyumsuz onlara büyük bir güç verir. Bu prenslerin ülkesiz oldukları doğrudur. Ama ötekiler karşısında tüm krallıkların aldatıcı olduğunu bilmek gibi bir üstünlükleri vardır. Bilirler işte bütün büyüklükleri.
Ondan söz ederken gizli dertten ya da umut kırıklığından söz açmaya kalkmak da boşuna. Umuttan yoksun olmak umut kesmek değildir. Yeryüzünün alevleri göksel kokulardan hiç de aşağı kalmaz. Ne ben ne başkası burada onları yargılayamayız. Daha iyi olmaya çalışmazlar, tutarlı olmaya çalışırlar. Bilge sözcüğü elinde olmayan şeyler konusunda kuramlara dalmadan elindekiyle yaşayan insana uygulanırsa bunlar da birer bilgedir. Onlardan biri Fatih ama düşünce alanında Fatih. Don Juan ama bilginin Don Juan'ı, oyuncu ama usun oyuncusu bunu herhangi bir kimseden daha iyi bilir. Sevimli koyun uysallığını en yüksek derecesine kadar sürdürmekle yeryüzünde de gökte de hiçbir ayrıcalık kazanılmaz. En iyi koşulda boynuzları bulunan, fazla hiçbir şeyi olmayan, sevimli bir koyuncuk olmaktan da geri kalınmaz. Kuruntudan ölünmediği ve yargıç tutumlarıyla skandala yol açılmadığı kabul edilse bile. Ne olursa olsun uyumsuz uslamlamaya daha sıcak yüzler vermek gerekiyordu. İmge gücümüzle başka birçoklarını, zamane ve sürgüne perçinlemişleri, gelecekten ve zayıflıktan yoksun bir dünyaya uygun bir biçimde yaşamasını bilenleri de ekleyebiliriz. Bu uyumsuz ve tanrısız dünya o zaman açık düşünen ve artık umut etmeyen insanlarla dolar. Ama ben daha kişilerin en uyumsuzundan, yaratıcıdan söz etmedim. Uyumsuz ve yaratım. Felsefe ve roman. Uyumsuzun kısıntılı havasında sürdürülen tüm bu yaşamlar, gücünden canlılık aldıkları, derin ve sürekli bir düşünce olmasa ayakta duramazlardı. Burada bu ancak eşsiz bir bağlılık duygusu olabilir. Savaşların en saçmaları ortasında görevlerini yerine getiren bilinçli insanlar gördük, çelişki içinde olduklarını uslarından bile geçirmeden. Hiçbir şeyi gizlememek söz konusuydu da ondan. Dünyanın uyumsuzluğunu sürdürmekte metafizik bir mutluluk vardır. Fetih ya da oyun sayısı belirsiz aşk, uyumsuz başkaldırı, kişinin daha baştan yenik düştüğü bir savaş alanında onuruna sunduğu saygılar bunlar. Yalnızca savaşın kuralına bağlı kalmak söz konusudur. Bu düşünce bir varlığı beslemeye yetebilir. Koca uygarlıkları ayakta tuttu tutuyor. Savaş yatsınmaz, ondan ölmek ya da onunla yaşamak gerek. Uyumsuz için de böyle, onunla soluk almak söz konusu. Derslerini anlamak, bedenlerini yeniden bulmak söz konusu. Bu bakımdan başlıca uyumsuz sevinç yaratımdır. Sanat ve yalnız sanat, der Nietzsche. Gerçeğin elinden ölmemizi önleyecek bir şey varsa o da sanattır. Burada betimlemeye, birçok yönlerini sezdirmeye çalıştığım deneyimde, bir başkasının bundan öldüğü yerde bir acı beliri vereceği kuşku götürmez. Çocukça unutuşu aramak, doygunluğa yönelmek yankısız kalan şeylerdir şimdi. Ama insanı dünya karşısında ayakta tutan sürekli gerilim, her şeyi kucaklamaya iten düzenli taşkınlık, içimizde başka bir ateş bırakır. O zaman bu evrende yapıt bilincimizi ayakta tutmak ve onun serüvenlerini görüp göstermek için tek şansımızdır. Yaratmak iki kez yaşamaktır. Bir Proust'un bocalamalı ve sıkıntılı arayışının, o özenli çiçek ve sıkıntı koleksiyonunun başka hiçbir anlamı yoktur. Öte yandan oyuncunun, Fatih'in ve tüm uyumsuz insanların yaşamlarının tüm günlerinde giriştikleri sürekli ve değer biçilmez yaratımdan daha ilerilere de götürmez. Hepsi de kendi gerçekleri olan gerçeği oynamaya, yinelemeye, yeniden yaratmaya çalışır. Hepimiz eninde sonunda gerçeklerimizin görünüşüne bürünürüz. Burasıza sırt çevirmiş bir insan için tüm yaşam uyumsuzun maskesi altında ölçüsüz bir oyundan başka bir şey değildir. Yaratım büyük oyundur. Bu insanlar ilkin bilirler, sonra tüm çabaları yanaştıkları yarınsız adayı dolaşmaya, büyütmeye, zenginleştirmeye yönelir. Ama ilkin bilmek gerekir. Çünkü uyumsuzun bulunuşu gelecekteki tutkuların oluşup geçerlilik kazandıkları bir duruş evresiyle birleşir. Dinsiz insanların da Olivia dağları vardır. Dipnot: Olivia dağları İsa'nın çarmıha gerilişinden bir gün önce gidip dua ettiği yer. Çevirinin notu. Onların dağı üzerinde de uyumamak gerekir. Uyumsuz insan için açıklamak ve çözmek değil, duymak ve betimlemek söz konusudur artık. Her şey açık görüşlü ilgisizlikle başlar. Betimlemek, işte uyumsuz bir düşüncenin son tutkusu budur. Bilim de aykırılıklarının sonuna gelince önermeleri bırakır, olayların hep el değmemiş bir durumda kalan görünümünü seyredip çizmek üzere durur. Yürek de böylece dünyanın yüzleri önünde bizi coşturan, bu coşkunluğun bize onun derinliğinden değil, çeşitliliğinden geldiğini öğrenir. Açıklama boştur ama duyu kalır. Onunla birlikte nicelik bakımından tükenmez bir evrenin sonu gelmez çağrıları da kalır. Burada sanat yapıtının yeri anlaşılıyor. Sanat yapıtı bir deneyimin ölümünü, aynı zamanda da çoğalımını belirtir. dünyanın önceden düzenlediği izleklerin, bedenin, tapınakların alınlığındaki tükenmez imgenin, biçimlerin ya da renklerin, sayının ya da üzüntünün tek düze ve tutkulu bir yinelemesi gibidir. Öyleyse yaratıcının görkemli ve çocuksu evreninde bu denemenin başlıca izleklerini yeniden bulmamız nedensiz değil. Bunu bir simge olarak görmek ve sanat yapıtının ve en sonunda uyumsuza bir sığınak gibi görülebileceğini sanmak doğru olmaz. Gerçekte uyumsuz bir oluştur ve yalnız betimlenmesi söz konusudur. Düşüncenin derdine bir çıkış yolu sağlamaz. Tersine bu derdi bir insanın tüm düşüncesine yansıtan belirtilerden biridir. Ama ilk olarak tinsel varlığı kendi içinden çıkarır ve başkasının karşısına koyar. Orada silinsin diye değil, ona herkesin gittiği çıkışsız yolu kesin bir biçimde göstermek için. Uyumsuz uslamlama evresinde yaratım ilgisizlik ve buluşun ardından gelir. Uyumsuz tutkuların ileri atıldıkları ve uslamlamanın durduğu noktayı belirtir. Böylece yaratımın bu denemedeki yeri doğrulanmış olmaktadır. Sanat yapıtında uyumsuza bağlanmış düşüncenin bütün çelişkilerini yeniden bulmamız için yaratıcıda da düşünürde de aynı olan kimi izlekleri gün ışığına çıkarmak yetecektir. Gerçekten de bu kafaları akraba yapan şey birbirinin aynı olan sonuçlardan çok hepsinde aynı olan çelişkiler. Düşünce ve yaratım için de böyle. İnsanı bu tutumlara yönelten şeyin aynı sıkıntı olduğunu söylemek bile fazla belki. Başlangıçta aynı noktada birleşmeleri bundandır. Ama uyumsuzdan yola çıkan tüm düşünceler içinde pek azının burada ayakta kaldıklarını gördüm. Yalnız uyumsuzun malı olan da onların uzaklaşmaları ya da sadakatsizlikleriyle daha iyi ölçtüm. Buna koşut olarak şunu sormalıyım kendime. Uyumsuz bir yapıt olanaklı mıdır? Sanatla felsefe arasındaki eski karşıtlığın saymacılığı üzerinde durmak yersiz. Fazla kesin bir anlama çekmek istersek hiç kuşkusuz yanlış olur. Yalnız bu iki daldan her birinin kendi özel iklimi bulunduğunu söylemek istersek doğru olur. Ama ayrıntılara girmediğimiz sürece. Kabul edilebilecek biricik kanıt öğretisinin içine kapanmış felsefeci ile yapıtının karşısına yer almış sanatçı arasında gösterilen çelişkideydi. Ama bu burada bizim ikinci saydığımız belirli bir sanat ve felsefe biçimi için geçerliydi. Yaratıcısından kopmuş bir sanat düşüncesi yalnızca gününü doldurmuş bir anlayış değildir, yanlıştır da. Filozofun sanatçıya karşıtlığını göstermek için hiçbir filozofun hiçbir zaman ortaya birden fazla öğreti çıkarmadığını söylerler. Ama bu da hiçbir sanatçının hiçbir zaman değişik yüzler altında birden fazla şey anlatmadığı ölçüde doğrudur. Sanatın anlık kusursuzluğunu, yenileşme zorunluluğunu ancak ön yargı doğrulayabilir. Çünkü sanat yapıtı da bir çelişkidir ve büyük yaratıcıların nedenli tek düze olabileceklerini herkes bilir. Tıpkı düşünür gibi sanatçı da yolunu seçer ve yapıtında oluşur.